Ayrım 31, Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, sayfa 411. 18. Bölüm, Kahhar bir yumruk vurup tuz buz edeceksiniz. Halk evlerinin kapatılmasından ve mallarına el konulmasından 2,5 yıl sonra 1953'ün Aralık ayında CHP'nin geri kalan tüm mal varlığı maliyeye devredildi. CHP'lilere göre bunun adı müsadereydi. DP'lilere göre millete iade. Kanun görüşülürken İnönü ve CHP'li milletvekilleri meclisi terk etti. Bizim Ulus gazetesine el konuldu. Depodan bozulma bir büroda yeni Ulus'u çıkarmaya başladık. 1953 yılının Aralık ayı başı yakın tarihimizde bir dönüm noktası oluşturur. Demokrat Parti iktidarı ile CHP muhalefeti arasındaki ilişkilerin kopma aşamasına gelmesi o Aralık ayındadır. O ilişkiler zaten hiçbir zaman tamamen iyileşememişti. Ama kitabın daha önceki bölümlerinde belirtmiştim. İki parti arasında zaman zaman adına bahar havası denilen dönemler oluyordu. 1953'ün Aralık ayından sonra o dönemlerin başlayabilmesi daha da güçleşmişti. 1953 yılının Kasım ayı sonunda iktidar yıllardan beri CHP'nin başının üstünde tuttuğu Demokles'in kılıcını indirmeye karar verdi. 1951'in Ağustos ayında yasalaştırıp uyguladığı halk evleri kanunundan sonra bu defa da CHP'nin o kanunun kapsamına girmemiş olan mallarına el koyacaktı. Tüm yurttaki parti örgütlerinin binalarını eşya ve araçlarıyla birlikte hazinenin malı haline getirecekti. O arada bir süredir parti genel merkezini de barındıran bizim Ulus gazetesinin binasını ve matbaasını da, yani bu gidiş CHP ile birlikte biz Ulus'taki gazetecileri de yakından ilgilendiriyordu. Karar Demokrat Parti'nin meclis grubunda görüşüldü, kabul edildi. Bir kanun teklifi hazırlandı. 91 milletvekilinin imzasıyla meclise sunuldu. Mecliste de teklifin komisyondan geçirilmesi sürecinin en kısa zamanda tamamlanması için normalin dışındaki bir kısa yola başvuruldu. Normal yol teklifin meclisteki devamlı komisyonların üçünde ayrı ayrı görüşülmesiydi. Konunun hukuki yanı için Adalet Komisyonu'nda, mali yanı için Bütçe Komisyonu'nda ve muhalefetin anayasaya aykırılık itirazının incelenmesi için Anayasa Komisyonu'nda. O üç komisyonda doğal olarak muhalefet milletvekilleri de vardı. Onların da teklif üzerindeki görüşlerinin alınması esastı. İktidarın bu normal yol yerine tercih ettiği kısa yol ise iç düzlükte olağanüstü ve çok acele haller için öngörülmüş olan istisnai bir yoldu. Buna göre hızla sonuca bağlanması gereken bir teklifi görüşmek üzere bir geçici komisyon oluşturulabilirdi. Üyeleri meclis genel kurulunda özel olarak seçilirdi. Hemen işe başlayabilirdi. O yola gidildi. Meclisin 11 Aralık 1953 Cuma günkü toplantısında geçici komisyon kuruldu. Üye sayısının 15 olması kararlaştırıldı. Demokrat Parti grubu yöneticileri aday listesini önceden belirlemişlerdi. Listeye muhalefetten kimseyi almamışlardı. Hepsi DP'li olan adayların ortak özelliği parti yönetimine yakın olmalarıydı. Onlar seçildi. Geçici komisyon kurulur kurulmaz görev bölümü yaptı. Başkanlığına eski Adalet ve İçişleri Bakanı Halil Özyörü'yü, sözcülüğüne de bu gibi konuların uzman hatibi Hamit Şevket İnce'yi seçti. Özyürek de İnce de zaten 91 imzalı teklifin ilk imzacıları arasındaydı. Önlerine gelen metni kendileri hazırlamışlardı. Komisyon işini meclisteki oylamayla kurulduğu günün akşamında tamamladı. Birkaç teknik ekleme ve değişiklik yaptıktan sonra teklifi oy birliğiyle kabul etti ve genel kurulda acele görüşülmesi talebiyle meclis başkanlığına gönderdi. Meclis başkanı da onu hemen genel kurulun 14 Aralık pazartesi günkü ilk birleşiminin gündemine aldı. Millete iade mi, müsadere mi? Bu süreç tabii gazeteler tarafından büyük bir ilgiyle izleniyordu. İktidar ve muhalefet basınının başlıkları halk evleri kanununun görüşüldüğü sıradaki gibiydi. İktidar gazeteleri bu girişimin amacını CHP'nin tek parti iktidarı dönemi sırasında haksız yollardan elde ettiği gayrimeşru malların millete iadesi diye niteliyordu. Muhalefet gazeteleri de CHP'nin mallarının hakka hukuka tamamen aykırı bir şekilde müsaderesi, yani zor alımı diye. Bu nitelemelerin gerekçeleri de halk evleri kanunundaki gibiydi. İktidar sözcülerinin gerekçesi. CHP maddi varlığını tek parti döneminde devletin imkanlarını kullanarak elde etmiştir. Partinin devletle iç içe olduğu zamanlarda bütçeden, hususi idarelerden, belediyelerden sağlanan gayrimenkulleri ve paraları partinin donanımı için kullanmıştır. Bu bir haksız mal edinmedir. O malların hepsi geri alınmalıdır. Muhalefetin gerekçesi: CHP'nin iktidar dönemindeki her işlemi o dönemin devlet yapısına da, hukuki koşullarına da uygundur. Bunu o zaman CHP kadrolarında bulunan ve hükümette ve partide önemli görevler üstlenmiş olan bugünkü Demokrat Parti kurucuları da bilir. Birçok işlemde onların da imzaları, katkıları vardır. Kaldı ki bu konuda şüphesi olan varsa iddialarını mahkemeye götürmelidir. Hukuki bir işi meclis çoğunluğunun kararına bağlamak ne hukuk devleti ilkesine sığar, ne devletin devamlılığı ilkesine, ne de anayasaya. Ulus ne olacak? Bunlar iki tarafın da gazetelerinde yazılıp çiziliyordu. Siyasetçilerin demeçlerine konu oluyordu. Biz ulus muhabirleri de o konuyla ilgili haberleri izleyip yazmakla uğraşıyorduk. O arada tabii gazetenin, dolayısıyla kendimizin geleceğiyle ilgili sorunları da konuşuyorduk. Parti yöneticilerinin kanunun çıkması hali için yaptığı hazırlıklar şöyleydi. CHP'nin tüm birimleri kanunun yürürlüğe girdiği andan itibaren partiye ait tüm binaları boşaltmaya ve tüm malları devletin sorumlu memurlarına teslim etmeye hazır olacaktı. CHP'nin bu kanunu bir mal sorunu değil, bir rejim sorunu saydığı, mal konusuyla zerre kadar ilgilenmediği herkese gösterilecekti. Biz de ulusun binasını boşaltmaya hazır olacaktık. Gazeteye ait tüm mal, araç ve malzemeleri, kurşun kalemler dahil binada bırakacaktık. Bununla meclis tarafından çıkarılan kanunlar ne kadar haksız olursa olsun onlara uymakta olduğumuzu gösterecektik. İktidar partisinin yaptığı haksızlığın sorumluluğuyla baş başa bırakacaktık. 1951'den beri makam odaları bizim binada bulunan Genel Başkan İsmet İnönü dahil parti yöneticileri aynı şekilde davranacaklardı. Onlar için Kızılay'da Ziya Gökalp Caddesi'nde partililerin kişisel katkılarıyla kiralanan bir ev genel merkez binası olarak hazırlanıyordu. Parti genel merkezi çalışmalarına orada devam edecekti. Ulus'un binası ve matbaası elden gittikten sonra gazete olarak çıkarılıp çıkarılamayacağı tartışmalıydı. Kanun teklifinin maddeleri o konuda açık değildi. Ama birçok hukukçu Ulus adını kullanma hakkının da el konulan mallar arasına girdiği yorumunu yapıyordu. O yoruma göre partinin Ulus'un yayınını devam ettirmesi mümkün değildi. Kaldı ki buna başka bir yorumla mümkündür denilse bile, onu söyleyenler de vardı, o konudaki yetki hükümetteydi. Uygulamanın nasıl olacağı Menderes'in iki dudağının arasında olacaktı. Ulus'un yayınına aynı adla devam etmesi halinde onu canı istediği zaman kapatabilirdi. O açıdan Ulus'un aynı adla yayınına devam etmesi en azından riskliydi. Parti yönetiminde bütün bunlar tartışılmıştı. Sonuçta Ulus'un yayınının durdurulması ve özel bir sermaye ile yeni bir gazete çıkarılması kararlaştırılmıştı. Onun için hazırlık yapılmıştı. Gazetenin adı Yeni Ulus olacaktı ama eski Ulus'la hukuki, idari ve mali bir ilişkisi olmayacaktı. Yeni Ulus'un imtiyaz sahibi Ulus'taki siyasi yöneticimiz Profesör Nihat Erip olacaktı. Gazete Ulus'un son sayısının çıkmasının ertesi günü Yeni Ulus adıyla çıkmaya başlayacaktı. Gazetenin baskısı partinin eski milletvekillerinden Hıfzı Oğuz Bekatan'ın Anafartalarda Denizciler Caddesi'ndeki matbaasında yapılacaktı. Gazetenin idare yeri de orası olacaktı. Bunun için eskiden kağıt deposu olarak kullanılan küçük bir bölüm ayrılmıştı. Biz Ulus mensuplarının kişisel durumlarına gelince, Ulus gazete yönetiminin bir kusuru olmadan kapatılıyordu. Bununla Ulus mensuplarının gazeteyle ilişkileri bitmiş oluyordu. Ama onlara son Ulus yönetiminin yayınının durdurulmasından önceki son işlemiyle 6 aylık maaşları tazminat olarak verilecekti. Yeni Ulus'ta çalışacak olanlar Yeni Ulus'un yeni yönetimi tarafından belirlenecekti. Eğer yeni yönetimle anlaşırlarsa yeni bir gazetenin kadrosuna girmiş olacaklardı. Durumları ve maaşları yeniden saptanacaktı. Kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine girdiği o pazartesi günü bütün bunların hazırlıklarının son aşamasına gelinmişti. O arada benim durumum da belli olmuştu. Yeni gazetenin muhabir kadrosuna benim de geçmem isteniyordu. Bunu bana Nihat Erim söyledi. Ben de tabii memnun oldum. Maaş falan sormadan teşekkür ettim, görevi kabul ettim. Atatürk'ün gazetesi. Tabii biz ulusta çalışan hepimiz meclisten çıkmak üzere olan kanuna karşı büyük bir tepki içindeydik. Kendi durumumuz açısından değil, belirttim bundan kişisel bir zararımız olmayacağı anlaşılıyordu. Biz muhabir kadrosunda 4 kişiydik. Sadece bana değil, Cüneyt Arca Yüreğe, Haluk Tuncalı'ya, İbrahim Cüceoğlu'na da yeni ulusta çalışabileceğimiz bildirilmişti. Ayrıca ulus kapanırken bize verileceği belli olan tazminat da işimize yarayacaktı. Ama o tazminat olmasaydı da bizce de çok haksız olan o el koyma kanunu karşısında ulusta hiç para almadan da çalışmaya razı olurduk. Eğer ulus yayınına devam edebilseydi. Ulus'un kapanacak olması onun o vakte kadar pek hatırlamadığımız bazı niteliklerini de akla getiriyordu. Zaten bunlar artık ulusun o son günlerdeki yayınlarında da vurgulanıyordu. Ulus, Atatürk'ün milli mücadelenin başlangıcında bizzat kurdurduğu bir gazeteydi. Sivas Kongresi'nden hemen sonra Sivas'ta İrade-i Milliye adıyla çıkan gazete onun temeli sayılırdı. Yazılarının bir kısmı Heyet-i Temsiliye Reisi Mustafa Kemal Paşa tarafından kaleme alınırdı. İrade-i Milliye Sivas'ta 3 ay kadar yayımlanmıştı. Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya taşınmasından sonra Ankara'da onun yerine Hakimiyet-i Milliye kurulmuştu. 1934'e kadar o adla yayımlanmıştı. 1934'te dilin Türkçeleştirilmesi hareketinin sonucu olarak Ulus adını almıştı. Ona bu adı koyan gene Atatürk'tü. Ulus başlığının altında adımız andımızdır yazısı vardı. Bunun anlamı hem gazetenin ulusun egemenliği ilkesine bağımlılığını belirtmekti, hem de Atatürk'ün koyduğu adının değişmez olduğunu vurgulamaktı. İşin bu yanının hatırlanması ve hatırlatılması, Atatürk'ün anısı üzerinde duyarlı olan yazarlar ve politikacılarla birlikte bizim gibi genç yaştaki ulus mensuplarını daha da duygusallaştırmıştı. Herkes mecliste. Geçici komisyondan meclise gelen 91 imzalı kanun teklifi meclis gündeminin 29. sırasındaydı. Usule göre daha önce tekliflerin arkasındaki sıraya girmişti. Ama 14 Aralık 1953 günkü meclis birleşimi açılır açılmaz bir öncelik önergesi verildi. Demokrat Parti çoğunluğu bunu hemen kabul etti. Teklif öteki gündem maddelerinin hepsinin önüne alındı. Başkan görüşmelere geçilmesi için gerekli işlemleri başlattı. Teklifle ilgili komisyon raporunu okuttu. Teklifin komisyondan geçen metni 9 maddeydi. Özeti 1. maddesindeydi. CHP'nin mal varlığının tümünü tek parti dönemindeki nüfuz ve hakimiyetine dayanarak devletin kaynaklarından elde ettiğini, bunun haksız iktisap oluşturduğunu gerekçe gösteren maddede şöyle deniyordu. CHP'nin malik olduğu bütün menkul ve gayrimenkul mallarla vesair kıymetler, haklar ve alacaklar hazineye iade ve devrolunur. İkinci maddede o mallara kimin yanında ve elinde bulunursa bulunsun maliye vekilliğince derhal el konulacağı bildiriliyordu. Öteki maddelerde de kanunun uygulamasında zaman aşımının işlemeyeceğini, kanuna aykırı hareketlerin cezalandırılacağını belirten hükümlerle birlikte yürütmeyle ilgili teknik ayrıntılar yer alıyordu. O zamanki meclis, yani ikinci meclis binasının genel kurul salonu malum. Oturacak sıralar milletvekili sayısına yetmiyor. Bu gibi oturumlarda meclisin başka odalarından içeriye birçok sandalye taşınıyor. Sıralarda yer bulamayanlar onlara oturuyor. Bu defa herhalde iktidarın da muhalefetin de firesi çok az olmalıydı ki, teklifin görüşülmesi başlarken sandalyelerin taşınması hala bitmemişti. Söz alanların sayısı ise rekor düzeydeydi, 62 idi. Birkaçı hariç büyük çoğunluğu Demokrat Partiliydi. Aralarında Ahmet Gürkan'dan Murat Ali Ülgen'e kadar CHP'ye, özellikle de İnönü'ye sataşmayı başlıca işleri haline getirmiş olanlar vardı. İnönü suçluların telaşı içindesiniz. İlk söz partisinin genel başkanı olarak İsmet İnönü'nündü. Kürsüye geldi, doğrudan doğruya konuya girdi. İnönü'nün bu konuşması DP'nin iktidara gelişinden sonra o vakte kadar yaptığı en sert konuşmadır. Bunun en önemli yerlerini burada tutanaklardan aynen alarak yayımlayalım. Kürsüden bakışla sağda oturan 60 kadar CHP milletvekilinin alkışladığı, solda oturan DP'lilerin ise tepkiyle karşıladığı sözlerine şöyle başladı İnönü. İsmet İnönü, Malatya. Pek sayın arkadaşlar, önümüzdeki kanun tasarısı Cumhuriyet Halk Partisi adındaki meşru siyasi teşekkülü itham ediyor, ceza kesiyor ve tatbik ediyor. Karşısında bulunduğumuz hadise Büyük Millet Meclisi'ne adalet merci vazifesini gördürmektedir. Öyle bir adalet merciği ki muhakeme ettiğini dinlemiyor. Kendi yargı azasının yani Büyük Millet Meclisi üyelerinin hür vicdanları daha önce grup kararlarıyla tasmim edilen, yani kesin bir hedef haline getirilen bir hükme bağlanıyor. Bu kanun tasarısı ruhiyle, metniyle, her türlü usulüyle anayasaya aykırıdır. Bu tasarı hukuk prensiplerine, insan haklarına, cumhuriyetin itibarına kastetmek hareketidir. Sağdan bravo sesleri. Bu kanun tasarısı iktidar başında bulunanların Büyük Millet Meclisi'ne karşı bir zorlama teşebbüsüdür. Sağdan bravo sesleri. İsmet İnönü bu giriş cümlelerinden sonra teklifin asıl önemli yanının CHP'nin mallarının alınmasıyla değil ülkenin rejimiyle ilgili olduğunu söyledi. CHP'nin maddi varlığının müsaade edilmesi fiili bizim için tasarının hiç ehemmiyeti olmayan tarafıdır dedi ve rejim konusuna geçti. O andan itibaren de Demokrat Parti sıralarından şiddetli müdahaleler ve gürültüler başladı. İnönü'nün konuşmasının bu bölümünü de tutanaklardan aynen alalım. Biz hukuk dışı bir rejimin kurulmakta olmasıyla karşı karşıyayız. Açıktan tatbike başlatılan yeni rejimde vatandaş sorgusuz, müdafaasız mahkum edilmektedir. Soldan böyle bir şey yok sesleri, gürültüler. Tarih kürsüsünden halinizi seyrediyorum. Suçluların telaşı içindesiniz. Sağdan alkışlar, bravo sesleri, soldan gürültüler. Meclisi tahkir etmiştir sesleri. Gürültüler giderek daha da artıyordu. O zamanki meclisteki milletvekili sıraları eski okul sıraları gibiydi. Üzerinde yazı yazılan kısmı altındaki çekmece gibi kullanılan kısmının kapağıydı. Çekmeceye bir şey koyup çıkarmak için o kapak açılıp kapanırdı. Ama çok partili hayata geçildikten sonra kapağın bir başka işlevi daha oluşmuştu. Kürsüdeki hatibin söylediklerine kızanlar tepkilerini o kapakları hızlı hızlı kaldırıp indirerek çıkardıkları gürültüyle seslendirirlerdi. İnönü'nün sözleri üzerine de o metodu kullanmaya başlamışlardı. Aralarından bir kısmı ise o gürültüler arasında ayağa kalkıp kürsüye doğru yürüyor, İnönü'ye bazısı tutanaklara geçen, bazısı geçmeyen sözlerle bağırıyordu. İnönü bu hareketlere şu cevabı verdi. Türk adetine göre hareket edelim. Türk adetinde hükme maruz bir kişi 400 kişiye karşı fikrini söyler. Türk adetinde 400 baba yiğit bir kişiye hücum etmez. Soldan gürültüler, sağdan bravo sesleri. CHP lideri konuşmasını bu hava içinde biraz daha sürdürdükten sonra partisinin görüşmelerin daha sonraki bölümüne katılmayacağını, Demokrat Parti grubunu bu hukuk dışı girişimin sorumluluğuyla baş başa bırakacağını bildirdi. İnönü'nün konuşmasının gene gürültü ve müdahaleler arasında sürdürdüğü son bölümü şöyleydi. Tutanak. İsmet İnönü, devamlı. Sizi Türk milletine karşı mesuliyetlerle baş başa bırakıyoruz. Soldan gürültüler. İki esas milletin hatırasında daima basiret dersi olarak kalacaktır. İktidarda bulunan bir siyasi partinin rakibi olan siyasi partiye karşı yaptığı isnat ve ithamı bağımsız bir mahkeme hükmüne arz etmeye cesaret edememesi, ithamının haksız ve iftira olduğunun riyazi yani matematik delilidir. Sağdan alkışlar. Hukuk dışında harekete karar vermiş olan bir iktidar düşmemek için meşru olmayan her vasıtaya başvuracak yoldadır. Soldan şiddetli gürültüler. Telaşınızı acıyorum sesleri. Onu ancak sen yaparsın sesleri. Tarihi şanlı hizmetlerle dolu olan Cumhuriyet Halk Partisi bugün uğrayacağı muamele ile yüksek bir şeref yoluna, vatanda her şeyden önce hukuk devleti kurmak için çalışma yoluna girmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi bugün vatandaş gözünde vatan selametinin başlıca ümidi olduğunu bir daha anlamıştır. Sağdan bravo sesleri, şiddetli alkışlar, soldan şiddetli gürültüler. Menderes, Eşkıya ve Haydutlar. İsmet İnönü ile birlikte tüm CHP'lilerin hep birlikte salondan çıkışı Demokrat Parti sıralarındaki gerginliği daha da arttırdı. Başbakan Adnan Menderes'in de muhalefetin meclisten çıkışından çok rahatsız olduğu belliydi. Gerçi o çıkış sırasında onlara eliyle giderseniz gidin diye algılanabilecek bir güle güle işareti yaptı. Ama hemen sonra yerinden doğruldu, başkandan söz istedi ve kürsüye çıktı. Menderes'in konuşmasının başlangıcını da tutanaklardan alalım. Başvekil Adnan Menderes, İstanbul. Demin buraya, bu kürsüye yaşlı bir zat çıktı, saçları akbak. Bütün manzarası ile şayanı hürmet. Fakat bütün evzaı yani tavırları ile kelimeyi söyleyemeyeceğim. Ne şayan olduğunu siz takdir edersiniz. Bravo sesleri. Not, başbakanın söylemediği kelimenin hürmetin kafiyeli karşıda olan nefret olduğu tahmin edilmişti. Muhterem arkadaşlarım, kararını vermiş, sıkılmayacağım diyor. Bütün tarihi hakikatların tam tersini söyleyeceğim diyor. Bütün yaptıklarımı teker teker ve tafsilen, yani ayrıntılarıyla karşımdakilerine atfü isnat edeceğim. Yani yükleyeceğim, onları suçlayacağım diyor. Ve karşıdakilerden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kahir, yani ezici ekseriyetinden haklı olarak kopacak isyan sayhalarına, yani haykırışlarına karşı neler, ne cevap vereceğini daha önceden kararlaştırmış. Sizin karşınıza çıkıyor. O evvelce kararlaştırmış olduğu sözleri bir tiyatro sahnesindeki aktörlük yapan bir aktör gibi kendi hüviyetinin dışına çıkarak büsbütün başka bir insanmış gibi pervasızca sizin karşınızda söylüyor. Ondan sonra bunların hepsini söyledikten sonra kürsüden inerken yine evvelce provası, mizanseni yapılmış olduğu şekilde hepsi ayağa kalkıyorlar. Buradan bir resmi geçit halinde Büyük Millet Meclisi'ni sözde terk ederek gidiyorlar. Menderes daha sonra sözü 1946 seçimiyle ilgili tartışmaya getirdi. İnönü'nün ve o meclisteki diğer CHP'lilerin seçilmedikleri halde seçilmiş gibi davrandıklarını, 4 yıl boyunca haksız olarak İnönü'nün cumhurbaşkanlığı, diğer CHP'lilerin de milletvekilliği yaptığını ifade etti. İnönü için şöyle dedi. Şu karşınızda daha evvel konuşan adam kendisinin reisi cumhur olmadığını bilerek 4 sene reisi cumhurluk yapmış olan ve haksız olarak 800 bin lira aylık almış olan adamdır. Bravo sesleri ve alkışlar. 1946-1950 arasındaki meclisin Demokrat Partili milletvekillerinin meclisi terk ettiği zamanki manzarası içinde şunları söyledi. Demokrat Parti meclis grubunun o zaman dahil bulunmadığı bir büyük millet meclisinin sadece eşkıya ve siyasi haydutların doldurduğu bir çatı altından başka bir manası yoktu. 1946 seçimlerinde yolsuzluk ve usulsüzlüklerin yapıldığı iddiaları başta İnönü olmak üzere CHP'lilere yönelik ciddi bir suçlamaydı. Bu suçlamalar 1946'dan itibaren o yıllardaki seçim kanununun değişmesi isteğine bağlı olarak zaman zaman tekrarlanmış, CHP'liler tarafından cevaplanmış uzun tartışmalara yol açmıştı. Ama bunlar 1950 seçimlerine gelmeden önce iki büyük partinin yeni bir seçim kanunu ilkeleri üzerinde anlaşmasıyla bir sonuca bağlanmıştı. 1950 seçiminin kimsenin itiraz edemeyeceği güvenilir bir düzen içinde gerçekleşmesinden sonra da o tartışmalar bir süre için ortadan kalkmıştı. Gerçi partiler arasındaki ilişkiler sertleştikçe Demokrat Partililer tarafından yeniden gündeme getiriliyordu. Bunu Balıkesir olayı tartışmalarında olduğu gibi Menderes de yapıyordu. Ama Menderes o konuda o günkü gibi 1946 meclisinin CHP'li çoğunluğunu suçlayan eşkıyalı, haydutlu ifadeleri ilk defa kullanıyordu. Beklenmeyen iki itiraz. Salonda CHP'liler yoktu. O yüzden o iddialara kimsenin cevap vermesi beklenemezdi. Ama o beklenmeyen şey oldu. Çünkü Menderes de dahil herkes unutmuştu. Dönemin birkaç eski CHP'lisi oradaydı. Partilerinden ayrılıp bağımsız sıfatını taşıyor olsalar da 1946-1950 arasındaki meclisin o zamanlar CHP'li olan üyeleriydiler. Menderes'in o eşkıya gibi, haydut gibi hakaretleri onları da kapsamına alıyordu. Bunu hazmedemezlerdi. İstanbul Milletvekili ünlü Hatip Hamdullah Supi Tanrıöver ile Kars Milletvekili eğitimci Tezer Taşkıran onlar arasındaydı. Tanrıöver'in daha önceleri de adı geçti. Birinci meclisten itibaren birçok dönemde milletvekilliği yapmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da bulunmuştu. 1950'den önce CHP'liyken 1950 seçimi öncesinde partisinden ayrılarak meclise Demokrat Parti listesinden bağımsız olarak girmişti. Zaman zaman bağımsız olduğunu belli eden konuşmaları da oluyordu ama genel olarak Demokrat Parti'nin politikalarını destekliyordu. Tezer Taşkıran'ın durumu biraz farklıydı. O da CHP'li iktidar döneminin milletvekillerindendi. Fakat 1950 meclisine gene CHP listesinden girmiş, 60 küsur muhalif milletvekili arasında yer almıştı. Ancak bununla şöyle bir alışılmamış durum ortaya çıkmıştı. 1950 meclisine Tezer Hanım'ın kardeşi Samet Ağaoğlu da Demokrat Parti'nin ileri gelenlerinden biri olarak girmişti. Üstelik Menderes'in kabinesinde başbakan yardımcısı olmuştu. Bu Ağaoğlu'nun iktidar ile muhalefet arasındaki polemiklerin odaklarından biri haline gelmesi demekti. Bu durumdan partisiyle kardeşi arasında kalan Tezer Hanım giderek daha da rahatsız olmuş ve bir gün CHP'den ayrılıp bağımsızlaşmıştı. Tanrı Över'de Taşkıran'da başbakanın o eşkıya ve haydut sözlerini işitir işitmez başbakan daha kürsüdeyken söz istediler. Başbakanın 1946-1950 meclisi için söylediklerine karşı o zamanki CHP milletvekilleri olarak kendilerini savunacaklardı. Ortalık karıştı, meclis başkanı da şaşırdı, başbakan da. Hamdullah Supi Tanrı Över yerinden meclis başkanına söz istiyorum derken başbakan Menderes onu yatıştırmak istedi. Şöyle dedi tutanaklardan, Hamdullah Supi Bey itirazınız neyse söyleyin cevap vereyim derhal. Hamdullah Supi Tanrı Över söyleyeceğini söyledi. Bu çatı altında eşkıyalar vardı dediniz. Burada namuslu adamlar vardı. Menderes bunun üzerine eşkıya ve haydutlar sözlerini eski deyimle tavzih etmeye yani açıklığa kavuşturmaya çalıştı. Tutanaktan. Başvekil Adnan Menderes devamlı. Müsaade buyurun, müsaade ederseniz konuşayım. Ben hiçbir zaman Hamdullah Supi Beyefendi ile muaraza yani çekişme halinde bulunmak istemem. Çünkü kendisinin zaman zaman Demokrat Parti'ye, hak ve adalete ne suretlerle çalışmış olduğunu en canlı ve bir hatıra olarak hafızamda muhafaza etmekteyim. Bunun minnet ve şükranı kendisine her zaman ifade edeceğim bir borç teşkil eder. Başbakan Menderes eğer isterse kürsüden ne kadar nazik sözler söyleyebileceğini gösteren bu ifadelerinden sonra konuşmasına Tezer Taşkıran'ı da kapsayacak şekilde devam etti. Ben bundan, bu sözlerden Tezer Hanım'ı, ben bundan çok muhterem Hamdullah Supi Tanrı Över'i elbette gönül dolusu itimatla tenzih ederim. Bundan şek ve şüphe mevcut değildir. Ondan sonra eşkıyalık ve haydutluğu siyasi sahada cereyan ettiği için mecazi manasında almak lazım geldiği hakikati de siz idrak sahibi yüksek seviyeli heyete karşı izahtan müstani bir keşfiyet teşkil eder. Yani açıklanması gerekmeyen bir durum oluşturur. Eğer bunda siyasi adaba yani terbiyeye uygunsuzluk görüyorsanız hadisenin büyük ehemmiyetinin telkin ettiği heyecanın beni buraya kadar getirmiş olduğunu lütfen kabul ve teslim buyurun. Bunlar Tanrı Över ve Taşkıran'dan dolaylı da olsa özür dileme cümleleriydi. Tanrı Över ve Taşkıran bunları dinledikten sonra söz istemekteki ısrarlarından vazgeçtiler. Menderes o sorunu böylece hallettiğinden emin olduktan sonra yeniden eski üslubuna döndü. Ancak bu defa CHP'li milletvekillerini bırakıp sadece İnönü'nün şahsına odaklandı. Onun hakkındaki suçlamalarını sıralamaya devam etti. 31. Ayrımın sonu. Sayfa 424.